Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Bugün psikoterapi konuşalım istedik. Evet. Aslında bir taraftan biz bu programların başından beri klinikte, psikoterapilerde üzerine konuştuğumuz konuları konuşuyoruz.
Evet.
Ama biraz şöyle bir kuş bakışı bir görünümle, biraz bir adım geri çıkarak bu psikoterapi dediğimiz şey nedir? Belki dinleyenlerimizden ya da onların yakınlarından psikoterapiye hali hazırda devam edenler vardır ya da böyle bir ihtiyacı olan vardır. Psikoterapiye başlamayı düşünen biri ne bekleyecek? Ne görecek gittiğinde? Belki hedef ne olmalı? Orası nasıl bir yer? O odanın içi.
Eyvallah. Güzel soru.
Psikoterapist kimdir? Neyle karşılaşacaklar? Çünkü orada böyle bir yarı gizemli bir hava var.
Evet.
Belki son dönemlerde yayınlanan diziler, ben sadece yurt içinde görmüyorum, yurt dışında da yayınlanan bazı film ve diziler.
Tabii, çok eskiden sıkça, beri bu şeydir yani, böyle bir İlgi kaynağıdır, ilgi evet, odağıdır.
Evet, sadece diyaloğun olduğu bir şey, sahne bile olsa ilgi çeker. Ki bizde de son dönemde oldukça popüler. Görüyoruz dizilerde de. Dolayısıyla bir beklenti ya da bir algı var insanlarda. Bu konuyu şöyle biraz ele alalım istedim hocam sizinle, müsaadenizle.
Eyvallah, bugün hani yaptığımız işi bir tanımlayalım, yapmaya evet, çalıştığımız şeye bir bakalım diye nazar etmişsin. Çok mantıklı. Yani çok iyi bir konu seçmişsin gerçekten. Bu sorduğun soruların birçoğunun farklı cevapları var. Herkes kendi bakış açısına göre, her terapist, her psikiyatrist, her doktor, her psikolog kendi bakış açısına, kendi öğrendiği kurama göre bu sorulara bir cevap veriyor.
Evet.
Ama hani şey dedin ya, çok orası farklı bir atmosfer. Bir büyülü mü dedin?
Gizemli.
Ha, gizemli bir atmosfer dedin. Gerçekten sözün gücünün bu kadar etkileyici olduğunu görebileceğiniz ender yerlerden, ender ortamlardan biri. Çok göremezsiniz siz onu doğrudan. Onu ancak iki kişi görür orada. İki kişi yaşar o sözün gücünün, şeyin etkisini. O açıdan gizemlidir. Yani iki kişi oturur, bir meselede konuşur ve bunlardan bir tanesi değişerek, dönüşerek, iyileşerek belki o odadan çıkar. Bu gizemli gerçekten. Alet yok, edevat yok. Bir görünür fiziki bir müdahale olmadan. Ama hani biz böyle buna hayret ederken tabii Yunus Emre bu meseleyi çok iyi bir şekilde özetliyor aslında, değil mi? Yani o söz üzerine yazdığı şiir var ya. Söz ola kese savaşı.
Evet.
Söz ola bitire başı. Söz ola ağılı aşı. Bal ile yağ ede bir söz. Ve hani o şiirin devamında da yine sözle ilgili bir sürü kıymetli mesele var. Ama söz ola kese savaşı. Savaşı bitirebiliyor. Bir başı götürebiliyor. Ve böyle acılı, zehirli bir yemeği de bize bal ve şeker yapabiliyor. O zaman sözün böyle bir gücü var. Bu sözü kim kullanırsa, bu şekilde kullanırsa ve kendisine başvuranın iyiliğine, iyileşmesine, dönüşmesine, hayata dönmesine yardımcı olursa o orada yapılan işe terapi deniyor. Yapana da terapist deniyor. Bunun tabii ki hani modern dünyada bu işin standartını yakalamak için bir belirli noktalar sabitlenmiş. İşte terapi odası, terapist, terapistin kimliği, terapistin eğitimi falan, ama özelde yani fiili olarak bu dönüşümü sağlayan kişiye terapist denebilir. Bu dönüşümü sağlayan bazen bunun eğitimini almış, bu alanda çalışmış biri olabilir. Bazen de bu alandan uzak ama karşısındakinin derdini üzerine almış, onunla kafa yormuş, ona bir alan açmış, onunla beraber ağlamış, düşünmüş, kafa yormuş biri de olabilir. Bu bazen bir arkadaş da olabilir, bazen bir büyük olabilir, bazen bir öğretmen olabilir.
Evet.
Komşu olabilir, büyük akrabalardan biri olabilir.
Hani bazen şey deriz ya, konuşuyor, oh terapi gibi geldi.
Ha, mesela.
O konuşma mesela.
Evet.
Hani o bir dertleşme.
Evet. Hatta bazen bazıları, böyle çok yetenekli insanlar gerçekten onlar, ya da öyle bir kendine de iyidir, kişi kendinin de terapist olabilir gerçekten.
Evet.
Ama bu çok çok çok çok çok zor bir şey, bir meseledir. Bunu yapan şey hani böyle daha müstesna insanlardır. Her açıdan. Bizim gibi ölümlü varlıklar diyelim, birine ihtiyaç duyar terapi anlamında. Terapi gibi geldi şeyinden, noktandan devam edecek olursak, bazen bir arkadaşımızla konuşmamız, bazen kendimizden çok küçük biriyle konuşmamız, bazen çocuklar hani meseleleri çok kompleks tarafını hesap etmezler, edemezler de meselenin çok düz olan tarafını gösterirler ya.
Evet.
Ve sen de zaten o kompleksin içinde boğulmuşsundur. Hani o çözüm noktasını bazen kaçırırsın ya da kıymetli olanı bazen kaçırırsın. Yani çok küçük bir çocuk, daha okumaya yeni başlamış olan bir ilkokula giden bir arkadaşımız bile bize terapi niteliğinde bir alan açabilir, bir farkındalık yaratabilir. O da terapi gibi gelebilir gerçekten. O zaman terapiyi nasıl tanımlayabiliriz? Kelime anlamı iyileşme, düzelme, sıkıntıdan kurtulma ya da bir hastalıktan uzaklaşma.
Tedavi.
Tedavi gibi bir anlam var.
Sağaltım da diyorlar ya, sağaltı.
Evet, sağaltım da diyorlar. Bir türlü o oturmadı.
Oturma. Aslında böyle baktığınızda sağılmak çok eski Türkçe'de çok kullanılan, değil mi?
Öyle
eski
mi?
Zamanlarda. Hani bizim oralarda bir türkü vardır. Kara erik çağla, yeki yaran sağla derlerse. Hmm. Sağılmak aslında şey, öz Türkçe bir şey gerçekten.
Sağılmak, yaranın boşaltılması değil mi? O şu inek sağmaktaki sağılmak.
Sağılmak bu gibi, ama biraz da o şey, iyileşmesi,
yaran
iyileşmek
sağlaması
gibi bildiğim.
Eyvallah. Ben de çok şimdi bilemiyoruz da şimdi dinleyicilerimiz de yanıltmayayım bu sağılma meselesini.
Onun... Sağ olma, sağ olma.
Ha, sağ olma.
Belki.
Sağ olmaysa evet kullanılabilir. Çünkü terapinin bir maksadı da sağ olmaktır. Sağ olduğunu fark etmektir. Yani hayata hani sağ olmak hayatta kalmaksa, terapi de hayata dönmektir bir anlamı da. Çünkü bazen insanlar, hastalığı olmayan insanlar da terapi alarak sıkıntılarından kurtulabilirler.
Evet.
Yani terapiye gelmek için bir psikiyatrik hastalık belirtilerini göstermeye gerek yok. Ama kişi sıkılır, bunalır, çözüm bulamaz. Çözüm bulamadığı dönemlerde de bu çözüm aradığı mesele çok hayati bir mesele ise, adı üstünde kişinin hayati mevcudiyeti kendisi tarafından sorgulanmaya başlanır. Ve bazen çözümsüz meseleler çözülmeye kastedildikçe kişiyi hayattan uzaklaşmaya götürebilir. İntihara yaklaştırabilir. İşte bu tip durumlarda illa bir tanının varlığı gerekmez. Hani illa biz bir tanı koyacaksak da deriz ki ona işte depresyonda deriz, ama mesele o değildir. Bu bir hastalığın meydana çıkmasından kaynaklı bir durum değildir. Kişi mevcut sorununu çözmekte zorlanıyordur ve çözmekte de direniyordur.
Yani evet,
çözüm aramakta. Bu tip durumlarda da terapi hayat kurtarıcı olur. Zaten bir iyileştiricinin birinci amacı kişiyi hayatta tutmaktır. Hani sağlıklı tutmak, mutlu kılmak, sıkıntılarını ortadan kaldırmak bir iyileştiricinin bazen haddinin üzerinde bir şeydir. Fakat kişiyi hayatta tutmak bir iyileştiricinin yapabileceği bir şeydir. Bu iyileştiriciyi bir doktor olarak da düşünebiliriz, bir psikolog olarak da düşünebiliriz. Çünkü işte bizde, işte tıpta da değil mi, bazı hastalıklar var ki hastalığı ortadan kaldıramıyoruz. fakat kişinin hayatına dönmesine yardımcı oluyoruz.
Yaşam kalitesini arttırmak, belki onunla yaşayabilmesini sağlamak.
Evet. Ama yaşam kalitesini arttırmaktan bir önceki aşama yaşamını tesis etmektir.
Evet.
Önce yaşam tesis edilir, sonra kalite için uğraşılır. Şimdi hani buradan oraya da geçmek gibi olacak ama bazen yaşamın kalitesi yaşamın kendisinden daha kıymetli hale geliyor. Ve kalitem düşükse yaşamımın bir anlamı yok gibi bir düşünce kişinin hayatının merkezine oturabiliyor. Şimdi bu üzerinde konuşmamız gereken bir mesele. Çünkü bunun mesela tıbbi hastalıklardan kaynaklı bir versiyonu olarak karşımıza ötenazi çıkıyor.
Evet.
Yani hayatımın kalitesi hiç hoşnut olacağım gibi değilse ben hayatımı sona erdireyim.
Evet, yaşam kalitesini merkeze aldığımızda yaşamdan dediğiniz daha değerli bir şeye
evetmiş
gibi görünüyor.
Evet, evet. Yani böyle yaşamaktansa öleyim.
Evet.
Şimdi aslında burada kişinin yaşamının tabii temel soru şu oluyor, bu noktada tartışmayı başlatan şey, kişinin yaşamı kendisinin elinde midir? Kendisi mi karar verir buna? Yoksa o kendisine uygun görülen, kendisi için düzenlenen bir hayatı mı yaşar? Şimdi bu iki bakış açısının farkı belki de bu tartışmayı devam ettiriyor hala. Dünyanın belli yerlerinde ötenazi uygulamaya geçti. Belli ülkelerde yok. Çünkü insanlar bu iki bakışın belki de savaşını veriyorlar. Gizli bir savaşını. Hani o açıdan önce yani kadim olan şey müdahale önce hayatta tutmaktır. Hayatın kendisi değerlidir. Çünkü o hayatın nereye evrileceğini aslında işte kadim kültürden gelen insanlar bilemezler. Çünkü yarının ne olacağını bilemeyiz. Bu konuda da imanımız çok kuvvetlidir. O kadim bakışta. Fakat yaşamın kalitesi merkezinde meseleyi ele alırsak ben şu andaki yaşamımı sahip olmak istediğim hedefleri tesis ederek devam ettirebilirim. Bu hedeflerin içinde maddi hedefler olduğu gibi psikolojik hedefler de vardır. Özgüvenini sağlam tutmak, içinde kaygıya, korkuya yer vermemek, dürtülerini asla hissetmemek, yaşamamak, hüznü yaşamamak, böyle bir hani sadece olumlu hislerden oluşan bir yapı. Maalesef bu da sağlıklı psikolojik yapıyla eşleştiriliyor.
Evet.
O sağlıklı psikolojik yapının içinde bunlar var. Bu yanlış bir algılama olarak söylüyorum.
Evet.
Yani insan sağlıklı bir ruh halini taşıması için onun hüzünlenmemesi, kaygılanmaması, dürtülerinin olmaması, işte kendini eleştirmemesi, özgüvenini sürekli sağlam tutması falan.
Mutlu hissetmesi.
Mutlu hissetmesi. Sanki bunlar var. Bunlar olmayınca sağlığı bozulmuş hissediyor kendini. Bu biraz bize dışarıdan da bastırılan da bir şey aslında. Hani dış dünya biraz böyle bir görüntü ortaya çıkartıyor. Ya da insanın bu tarafına hizmet ediyor. Bu tarafını kullanarak ona ürün satmaya çalışıyor. Biraz da. Yaşamın kalitesi yaşam. Bize birinci derecede yaşam. Önce hayat, hayata döndürmek. Bu yüzden terapi biraz kişiyi hayata döndürmek demektir. Kişi belki hani elinize yönteminiz varsa, kişiye yardımcı olacağını düşünüyorsanız, kişinin içinde bulunduğu o karmaşıklığı azaltacak, kişiyi o çıkmazdan alıp çıkartacak bir yöntemi paylaşabilirsiniz onunla. Ve böylelikle de kişinin kaygısı, korkusu, hüznü de biraz dinebilir. Ama birinci amacımız bu değil. Çünkü belli durumlarda kişinin hüznünün ortadan kalkmayacağı durumlarda ona odaklanmak kişiyi yaşamdan sürekli ayrı tutmaya devam ettirecektir. Mesela hani yakın ve çok sevdiği birinin kaybını için size gelen birini düşünün. Bir arkadaşınızı düşünün ya da bir psikologsanız, bir doktorsanız size gelen bir hastayı düşünün. Çok sevdiği, hayatının merkezinde olan birinin kaybı. Burada ortadaki hüznü belki pişmanlıkları, belki kendine karşı öfkeyi tam olarak ortadan kaldırmanız mümkün olmayacak.
Hatta onu kaldırma çabası belki daha çok zarar verecek.
Evet, değil mi? İş oraya geldiğinde onu da duyarsınız. Gerçekten muhtemelen senin de böyle bir tecrüben olmuştur. Evet. İş oraya geldiğinde onu hatırlatan tek şey onun bana bıraktığı hüzün oldu. Cümlesini çok duyarız ve mesela o hüznün yokluğu, hüznün ortadan kalkması sanki onunla olan ilişkinin de ortadan kalkması gibi bir fonksiyon kazanıyor. Ya mesela bu tip durumlarda kişiyi mutlu edebilmek midir terapi? Odadan mutlu bir şekilde ayrılmasını mı sağlamaktır? Değil mi? O içindeki o olumsuzları, olumsuz hisleri ortadan kaldırıp mı onu göndermektir? Onu kaldırmaya mı çalışmaktır?
Rahatlayıp mı çıkmalı? Oraya?
Rahatlayıp, evet. Nasıl oradaki bir insan ne kadar rahatlayabilir? Yani şey nihai anlamda rahatlama. Fakat o kişiye biz onunla ilgili kıymetli olan, kıymet verdiği diğer unsurları masaya koyarak muamele edebiliriz. Varsa, bulabiliyorsak. Biz orada onun yanında olduğumuzu göstererek orada bulunabiliriz. Belki burada bir arkadaş olarak ona dokunmak, onun yanında olduğunuzu hissettirmek, söyleyeceğiniz her türlü mantıklı sözden daha kıymetlidir.
Evet.
Ona bir kap yemek götürmek. Şimdi hani vefattan sonra evlere yemek getirilir ya. Taziyeye katılmak. Onun bazı ihtiyaçlarında orada bulunmak. Onu rahatlatıcı sözlerden çok daha kıymetlidir. Hayatın devam ettiğini ona göstermek. Tabii daha önceki programlarda konuşmuştuk o patolojik yas meselesinde. Evet. Hani bunun önceden bir hazırlığının yapılması kıymetli olur demiştik. Kişi hani vefat etmeden önce bütün yatırımını o kişiye yapmışsa, hayatında başka hiçbir şeye kıymet verdiği hiçbir şeye yer açmamışsa, onun yokluğu hayatında kocaman bir boşluğa sebep olur. O patolojik yasa dönüşür ya da kişi hayattan kendini almaya yönelik girişimlere de müracaat edebilir, intihara da müracaat edebilir. Yani öyle bir patolojik bir mesele ise tabii oranın işlenmesi daha farklıdır. Fakat işte yasta yaptığımız şey yasın acısını ortadan kaldırmak değil. Buna cüret etmek de çok acılı bir şeydir.
Evet.
Bu da hiç, çünkü danışan da utanır bunu söylemeye mesela, değil mi? Ya da siz bunu teklif ettiğinizde o da karşıda çıkabilir. O zaman terapi burada içsel olumsuz sıkıntıların ortadan kaldırılması demek değildir.
Değildir. Daha çok ne olduğunu hocam isterseniz aradan sonra konuşmaya devam edelim.
Tabii.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara aradan sonra psikoterapiyi ve psikoterapisti konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında psikoterapileri konuşuyoruz. Psikoterapi nedir, ne değildir? Bir psikoterapiye ihtiyacı olan bir insan neyi bulur karşısında odadan içeri girdiğinde? Ya da ne zaman ihtiyaç duyar insan? Hangi durumlarda belki bir danışmanlık almanın zamanı gelmiştir? Bu gibi konuları konuşuyoruz. Aradan hemen önce terapi dediğimiz şey o istenmeyen olumsuz duyguların, o iç yaşantıların yok edilmesi değil demiştiniz.
Evet.
Değilse nedir?
Değil. Madem öyle diyorsun, o zaman adını söyle. Aslında ilk yarıda da biraz konuştuk da, hani hayata dönmek.
Hayata dönmek.
Herkes için hayatın kıymeti farklı farklı alanlarda, evet, olduğu için bu terapinin de net bir tanımını yapmak zor. Kişi hayatında mesela bu şöyle söyleyeyim. O uğraştığı sorun, çözmeye çalıştığı sorun yüzünden kendi hayatında neleri ihmal ediyorsa, nelerden biraz uzaklaşmışsa, buraya doğru yüzünü çevirmeye çalışmaktır terapi.
Hayat onun için o aslında, değil mi?
Evet. Yani bu açıdan biraz yüzünü tekrar kıymetli olanlara dönebilmektir terapinin hedefi. Bu illa işte eğitimini almış biriyle olacak bir mesele değildir. Fakat eğitimde boşa alınmıyor.
Evet. O zaman şey sorusu, bir arkadaş dost sohbetinden,
evet,
farkı ne oluyor terapinin ve terapistin konuşmasının?
Yani insan yapısı itibariyle kendi acısına odaklanan bir bakışı vardır. Bu açıdan arkadaş dost sohbetinde bu açıyı ortadan kaldırmak her zaman mümkün olmuyor. Yani arkadaş dost sohbetinde iki kişi bir şeyleri karşılıklı paylaşmak için oradadır. Orada bir alışveriş vardır.
Dertleşmek.
Dertleşmek. Yani sen alırsın, verirsin. Ama terapide böyle bir ilişki yok. Terapide ki alışveriş ya da o aradaki ilişkinin sağlamlam kurulmasının bir amacı var. Oraya dertle gelen kişinin derdine odaklanmak ve onu, hani derdini çözeceksek çözmek, çözülemeyecek bir meseleyse de kişi için yani çözmek hayata döndürmek, bir çözmeden hayata döndürmek, iki hani oradaki amaç, odak, iki insanın bir araya gelmesi ya da grup terapilerinde insanların bir araya toplanmasının bir amacı var. Ama arkadaş sohbetinde bu amaç yoktur. Bu amaç tesis olur mu? Olur. Ama sürekli bu amaç böyle devam ederse, yani iki kişi sadece bir kişinin sıkıntısını dinlemek için sürekli bir araya geliyorsa, o zaten arkadaşlıktan çıkar.
Evet.
Bir hizmete döner yani. Birinin hizmet vermesine döner. Ama hani kadim arkadaşlar, kıymetli insanlar, hani bu süreci de devam ettirebilir. O bakımdan bazen arkadaşınızla konuşmanız, bir büyüğünüzden iletişim halinde olmanız, bir küçüğünüzle muhabbet etmeniz terapi niteliği taşıyabilir. Senin bakış açını değiştirir işte. Hani o bakış açısının değişmesi de biraz belki terapinin tanımlarından da biri bu olabilir.
Hedeflerinden biri bazen.
Evet, evet. Hani biz ne diyoruz? Hayata döndürmek, hayata yüzünü döndürmek. Hani yüz, bakış, hani duruş. Budur yani terapi. O duruşun değişmesi demek. Belli noktalarda kişi hani çözemediği sorunu getirir masaya, beraber oturursunuz. Bir takım çözüm yolları varsa, ki olsaydı zaten bana gelmezdi genellikle.
Evet.
O, ama bazen gözden kaçar, bir noktaya temas edersiniz. Ama benim asıl yapacağım iş, kişinin sorununu çözmeye çalışırken geçirdiği süreç, o süreci eşit dağıtmasına yönelik bir duruş geliştirmeye çalışıyorum. Hani soruna eğil, orada kıymetli bir şey var, ona eğil. Hani diyelim daha hani işte çocuklarıyla ilgili bir şey yap. Anne baba, arkadaş, kendi işin, sorun falan. Hani bunların hepsine ihtiyacı kadar zaman ayır. Ve kıymetli olanı da ihmal etme. Bunu demek kolay değildir. Ben bunu böyle söylediğimde radyoda, bu hani bazı insanların temas etmeyebilir. Doğru. Haklı olarak. İşte bu süreç çok teknik bir süreçtir. Sizin birine bak hayatında şuraları ihmal ediyorsun diyebilmeniz için terapide hep çok belli merhaleleri geçmeniz lazım. Yani orada bir bağ kurulacak.
Evet.
O sorunun çözümü için harcanan emek konuşulacak. Niçin harcandığı konuşulacak. Daha sonra o emeğin sonuçları konuşulacak da ondan sonra bir şey çıkacak ağzımızda. İşte orası teknik bir mesele. İşte orada belirli bir ilmi metodu kullanmak herkes için çok kıymetli olur. Ha, bizi tanıyan, bizi seven insanlar, o ve biraz empati yeteneği olan, biraz geniş bakabilen, farklı insanlarla temas etmiş, böyle bir tecrübesi olan arkadaşlarımız, dostlarımız o süreci götürebilirler bazen.
Hı hı.
Ve o yüzden herkes terapiye gelmiyor. Böyle bir ortamı olan insanlar orada o süreci işliyorlar ve hayata dönüyorlar. Ama o süreç ilmi açıdan belli bir metodu gerektirir. O metot da hiç kolay bir metot değil.
Evet, orada işte bir dost sohbetinden, arkadaş sohbetinden ayrılıyor.
Evet.
Bu manada. Bir de siz anlatırken böyle düşünüyordum bir taraftan. O ortamların azalması, birbirini dinleyen, birbirleri için dert edinen dostlukların, arkadaşlıkların biraz belki azalması. Biz eskisi kadar acaba birbirimizi dinleyemiyor muyuz? Bu terapiye olan belki bu teveccühü ya da yaygınlığını biraz arttırmış olabilir mi? Biraz şey mi konuşuyorum acaba? Nostaljik mi konuşuyorum?
Yok, bence çok temel bir şeyden bahsettin. Hatta şimdi sen böyle dediğinde ben farklı farklı alanlara da gittim. Ve hani şöyle bir söz, yani biraz büyük bir söz olacak ama böyle bir şey söz aklı, yani böyle bir nokta aklıma geldi. Sanki modern kurumların hepsi kişiler birbirleriyle konuşmayınca ortaya çıktılar. Mesela bankalar.
Evet.
Mesela hukuk kaideleri. Ya da işte psikoterapi. Yani insanların birbiriyle konuşup anlaştığı bir yerde devlet müdahale etmiyor. Mesela hukuk açısından bakmışız. Ya da insanlar birbiriyle konuşup anlaşıp birbirlerini idare ettiklerinde, borç paralar verdiklerinde, o maddi birikimin bir şekilde aktarıldığı yerlerde banka çok işin içine girmiyor. Bizim alanda da gerçekten çok yoğun, sıkıntılı şeyler yaşayan insanların hepsi terapiye gelmiyor. Senin altını çizdiğin o ortamlar, paylaşım ortamları, dertleşme, farklı çözüm yollarının döndüğü bir sohbet ortamı ya da işte farklı bakış açılarıyla meseleye bakan insanlarla birlikte olma imkanı.
Sıkı bağlar.
Değil mi? Sadece sorun çözüm için de değil. Mesela arkam, beni destekleyen şunlar var. Ya da bir şey olsa onlar benim arkamda.
Koruyucu oluyor.
Evet. Yani o insani ilişki her alanda kuvvetli olursa devletin yükü de azalıyor. Ve hani çok eleştirdiğimiz o sistemin üzerimizdeki baskısı da azalıyor. Yani işte bankalar da hayatımızdan biraz uzaklaşıyor. Ya da hukuki kurallara ihtiyaç duymadan da yaşayabiliyoruz. Niye? Çünkü konuşuyorum. Sorunu masaya yatırıyorum. Ödün veriyorum. Ödün alıyorum. Bir şey yapıyorum. Anlaşıyorum. Değil mi? Şimdi şeyler var. Şu aracı avukatların bir kısmı o hizmeti veriyor değil mi?
Arabuluculuk.
Mesela hiç şey yapmadan, yukarılara doğru iş gitmeden. Oraya doğru gelmeden de zaten insanlar hani şeffaf bir ortamda bilgi alışverişlerini yapabilseler, tabii mahremiyetlerini bozmadan, kendi çıkarlarını bozmadan, ama daha genel çıkarlar için bir araya gelebilseler, bu ve yani karşısındakinin bir insan olduğunu hesaba katarak yaklaşsalar, terapiye de ihtiyaç olmayacak, bankalara da, hukuk sistemine de.
Evet. Tamam, bizim özelimizde de bu böyle ilk akla gelen şey, bu bağların olmadığını düşündüğümüzde, sıkı bağların, yani yeterli destekleyici tırnak içine kurumların olmaması belki. Ve temelde insanı böyle yalnız hissettirip o yalnız hissetmenin getirdiği o hayattan biraz izole olma, uzaklaşma, kendini böyle çaresiz daha çok hissetme, yalnızlık hissi galiba çok temel şeylerden bir tanesi.
Çok doğru.
O çok getiriyor.
Kesinlikle öyle. Bizim hani psikiyatrik rahatsızlıkların prognozu dediğimiz iyileşme sürecine ilişkin faktörlerin konuşulduğu bir ders vardır. Her dersin işte prognostik faktörleri.
Evet. Hani
hangi durumlarda bu sıkıntı iyileşir, hangi durumlarda daha da kötüleşir. Yani hepsinde ortak şey bu. Yani o sosyal desteğin olduğu ortamlarda her türlü psikiyatrik durum daha iyiye gidiyor. Ya da sosyal desteğin kuvvetli olması o psikiyatrik tabloyu başlatmıyor. Mesela ailede var. Yani herkeste bir şey var diyelim. Mesela o kişide yok. Çünkü bakıyorsun onun sosyal ortamı var. Böyle bir arkadaş ilişkileri iyi. kendi mesleğine ilişkin bir bakışı var. Yani insanlara yardım etmeye yönelik bir çabası var falan hayatın içinde. Şimdi bu geliştirilebilir işte. Yapmaya çalıştığımız şey de hani hem terapide hem de aslında bu programı yaparak da gayemiz de o. Yani o tehlike her zaman kapımızda. Biz hiçbirimiz psikiyatrik hastalıklar açısından bağışık değiliz. Evet. Bunun bir şeyi yok. Bizi koruyan hiçbir şey yok. Ama şu var. Hani bir şekilde aşılanabiliriz. Nasıl? Ben ne yapmam gerekiyor? Benim elimden ne gelir? Ben bu dünyada nasıl biri olmak istiyorum? Dünyadan hangi insanlar benim takdirimi kazanıyor? Yani elimden ne çıkar benim? Buradan baktığımızda o hani benim için kıymetli olanları fark etme süreci ve ona yatırım yapma süreci psikiyatrik rahatsızlıkların çoğunun gelişmesinde engel teşkil ediyor.
Bizim programımızın adını da taşıyan yani o anlamla evet. Temas etmek.
Evet.
O dünyadaki gayemizi, amacımızı, anlamımızı hatırlamak. Hep onunla temas halinde olmak. Bizi daha belki güçlü, daha bağışık çevremizde kurduğumuz o güzel ilişkilerle
evet.
Olabildiğince
evet.
İyi ilişkilerle koruyabilir. Ama dediğiniz çok doğru hocam. Hiçbirimiz bunlardan beri değiliz. Yani bu tarz rahatsızlıklardan psikolojik olarak hiçbirimiz tam korunuyor. Böyle bir şeyimiz yok. Hepimiz evet. Adayız.
Tabii şeyin de bir altını çizelim. Programın ismiyle başlayan meselenin anlamla yaşamak. Dışarıdan bu kelime ilk anlama temas etmek, anlamı hissetmek, anlamın içinde kalmak falan ya da bu şimdi modalar olan hani şu yoga, mindfulness, meditasyon işleri. Bu anlamda yaşamak derken kastettiğimiz şey hayatın anlamını, huzurunu hissetmek değil, mütmain olmak değil. Bazen anlamda yaşamak eline küreği alıp şeye girişmek demek. Mezar kazmaya. Çünkü orada anlamlı olan şey o oluyor. Anlama temas etmek demek o anın getirdiği olumlu ya da olumsuz ne varsa onlara eyvallah edip o anda kendin için yapılacak en doğru iş nedir sorusunun cevabının peşinden gitmek demek. Anlama temas bu oluyor. O yüzden kişi anlama temas ederken acı da hissedebilir.
Evet.
Belli bir zorluk da çekebilir. Mesela ders çalışmak, anlama temas etmektir biri için. Hani ben yardımseverliğimi, işte yol göstericiliğimi, insanlara faydalı olmaya çalışan tarafımı beslemek için işte eğitim fakültesine gireceğim. Puanı da şu. Ders çalışmak anlama temas etmektir ama orada sıkılırsınız, bunalırsınız. Gün yüzü görmezsiniz, arkadaşlarınızla eskisi kadar buluşamazsınız. Yani orada kuvvetli bir anlamla temas vardır. Ama huzur yoktur. Hatta telaş vardır. Ne olacak sınavın sonucu? Nasıl gelecek? Bunu hayatınızın diğer taraflarına da yansıtabiliriz. Yani bir annenin çocuğuyla ilgilenmesi. Mesela çocuğunun problemli tarafıyla ilgilenmesi.
O uykularının bölünmesi.
Uykularının bölünmesi. Mesela. Bunlar hep anlamlı şeylerdir. Çok kıymetlidir kendi içinde. Avuçlarda tuşu taşınır ama içsel anlamda olumsuz duygularla beraber giden bir süreçtir. O bakımdan anlamlı yaşamak deyince herkes işini gücünü bıraksın, böyle hoşlandığı müziği dinlesin, yani duaları okusun, ibadetini huşuyla yapsın demek istemiyoruz. Kendine şu soruyu sorsun. Hani bugün hayat benden ne bekliyor? Ben bugün kendimden ne bekliyorum? Ben bugün olmak istediğim kişiye yaklaşmaya yönelik nasıl bir adım atabilirim? Hani bu şartlar altında tabii.
Evet.
Yoksa o şartlar değişse hepimiz oluruz. Bir Milli Eğitim Bakanı varmış değil mi? Hani öğrenciler olmasa.
Olmasa Maarif Bakanlığı ne güzel yönetilirdi.
Zihin her zaman o engellere, o hedefinizin önünde duran şeylere takılmaya çok maharetlidir. İmkanlarınıza takılmaya çok maharetlidir. Geçmişte başınıza gelenleri analiz etmeye çok maharetlidir. Bu analizlerin hepsi o anda yapacağınız kıymetli işin önüne geçebilir. İşte bazen o küçük çocuklarla sohbet etmenin güzelliği burada. Onlar direkt gösterir yani meseleyi.
Çocuklar daha fazla anda yaşıyorlar değil mi?
Evet.
Bize göre.
Bize göre. İyi ki öyleler. Gerçekten o karmaşık düşünmeyi henüz geliştiremediler. Ama geliştirecekler işte. O gelişime şahit olmak da bir yandan keyif verici, bir yandan da öyle bir hüznü de içerir.
Evet.
Hani çocuğumuz ilkokula başladığında tamam artık biliyoruz sistemi tanımaya başlıyor. Zihni farklı alanlarda çalışmaya başlayacak ve o hani bir saflık vardı orada. O böyle oradan şöyle bir uzaklaşıyor. Ama daha işte gelişmesine de şahit oluyorsun. O seni sevindiriyor ama orada terk ettiği alan var bir.
Evet.
O bir daha dönülemeyecek bir alan falan.
O her anne babayı bir taraftan da bir hüzünlendirir, düşündürür evet. Değil mi?
Bak bu bile, burada bile hani şey var yani bir hüzün var.
Beraberler.
Evet. İkisi birlikte.
Olumlu olumsuz taraflarıyla beraberler. Evet. Evet. Bir taraftan çocuğumuzun gelişip serpildiğini, işte geliştiğini, öğrendiğini,
evet,
büyüdüğünü görmek. Bir taraftan da o çocuksu masumluğunu kaybediyor olması, yavaş yavaş azalıyor olması, farklılaşıyor olması. Hem gurur, sevinç, hem hüzün biraz çıktı yaz beraber oluyor.
Evet, yani en mutlu anlarda bile artıda orada da bekleyen bir hüzün var.
Evet.
Ki hani hüzün hayatımızın bir parçası. Fakat bazen hayat sadece hüzünden, o sorundan ibaret gibi göründüğü yerlerde de orada küçük alanlar var. Hani temas edebileceğim, benim elimden gelen ya da sorunla uğraşmaktan görmediğim küçük yerler var. Terapi biraz bu işe yarayabilir. Yani biraz dönmek demektir. Kabaca.
Evet. Hocam ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün psikoterapiyi, psikoterapileri ve psikoterapisti konuştuk. Önümüzdeki programlarda başka konularla karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.